bu kitabın hakim olduğu asırlarda televizyon yoktu. 14 asır evvel, 10 asır evvel, hatta bir asır evvel Osmanlı'nın son zamanına kadar televizyon yoktu. Televizyon dediğiniz daha 50 senelik mesele değil mi? Bu kitap televizyon olmadığı halde, bu kitabın hakim olduğu asırlarda her yerde okullar yoktu. Bu kitabın hakim olduğu asırlarda bu derece imkanlar yoktu. Gazeteler, dergiler yoktu. Bu kitabın hakim olduğu asırlarda üniversiteler yoktu. Buna rağmen dünyayı bu kadar etkiledi. Allah'ın seçtiği hangi seçilmiş davadan dönmüştür? Bir tane seçilmiş gösterin, davadan dönmüş olan. Seçilmişler dönmezler. Dönenler de seçilmiş olamazlar. Seçilmiş bir insan zannetmiş olabilirsiniz. Döndüyse eğer ölmeden evvel, seçilmiş olmadığından emin olabilirsiniz. Seçilmiş bir insanın büyük yanlış yapmasına Allah müsaade etmez. Büyük yanlış yapacak olanları da Allah seçmez. Bütün seçilmişler cesurdur.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahhamtana innaka entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun ve cealna lil muttakine imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Enbiya suresinde kaldığımız yerden devam ediyorum. Allah azze ve celle Hazreti Musa'ya Tevrat'ı verdiğini, peygamberimize de şu mübarek zikri verdiğini ifade etmiş. Siz onu inkar mı ediyorsunuz diye inkar edenlere sormuştu. Tüm kitaplar hem Furkan olarak gönderilmekte, hem ışık olarak insanların yolunu aydınlatmak için bir ışık olarak gönderilmekte, hem de bir zikir olarak insanlara öğüt ve hatırlatma olarak gönderilmektedir. Furkan'dır Allah'ın tüm kitapları, tüm peygamberleri, o peygamberlerin izinden giden ümmetleri, hepsi tüm Müslümanlar Furkan'dırlar ya da Furkan olmak zorundadırlar. Hakla batılı birbirinden ayırmak, batıla karşı mücadele etmek, hakkı tutup ayağa kaldırmak, batılla mücadele ederek onu mağlup etmek üzere vazifelendirilmişlerdir. Allah tüm Müslümanları bu vazifeyle vazifelendirdiğini bildirmek için peygamberlerine vermiş olduğu kitaba Furkan demiştir. Benim kitabım doğruyla yanlışı birbirinden ayıracak ölçülere sahiptir. Bu amaçla gönderilmiştir. Her meselede hak var, batıl var. Bunları ortaya koymak üzere gönderilmiştir. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken ondan hakkı öğrenmek, batılla mücadele etmektir. Kendinize başka vazifeler yüklemeyin. Dini başka türlü anlamaya kalkışmayın. İşin kolayına kaçmayın. Bilesiniz ki sizin vazifeniz hakla batılı ayırmaktır. Bu zor gelecek ve bazı insanlar dini mistikleştirecek. Sadece kul ile Rabbi arasında bir takım şekilsel ibadetler düzeyine indirecek ve sonuç itibariyle mücadeleden kaçacak, ibadet ve ahlak dinine dönüştürecek, hakkı ortaya koymayacak, batıla batıl diyecek cesareti gösteremeyecek ve bundan dolayı da Furkan olamayacak, vazifesini yerine getirmeyecek. İşte böyle olacak olanları Allah Azze ve Celle bildiği için göndermiş olduğu tüm kitapların ortak özelliğinin bu olduğunu bize bildirir. Çünkü Allah yeryüzüne bir ölçü göndermek istemektedir. İnsanlar doğruyu ve yanlışı ayırırken neye göre ayıracaklar? Neye doğru, neye yanlış diyeceklerini nereden bilecekler? İşte o yüzden onlara kitap gönderilir ve kitaba bakmak suretiyle neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilirler. Kitabın birinci sıfatı Furkan olması, Tevrat'ın da, Zebur'un da, İncil'in de, Kur'an'ın da. Sonra sadece hakla batılı mı ayırır? Sadece zafere mi götürür? Aynı zamanda diyadır. İnsanlara ışıktır, yol gösterir. Yoksa insanoğlu karanlıklar içinde kalacaktır. Vahye dayanmayanların karanlıklar içinde kalacağına delildir. Demek ki vahiy olmadan İnsanlar karanlıklar içerisindedirler. Elbette akıl bir nurdur ama bu nur yeterli olmayan bir nurdur. O yüzden peygamberler ve kitaplar gönderilmiştir. Eğer akıl tek başına yeterli bir nur olmuş olsaydı, o takdirde peygamberlere kitaba hacet kalmayacaktı. O yüzden Allah Azze ve Celle kitabına ışık demektedir. Benim kitabım önünüzü aydınlatacak projektördür. Uzakları görmenizi sağlayacak, size basiret kazandıracak olan bir projektördür. Kur'an projektörüyle baktığınız zaman ileriyi dahi görebilirsiniz. Çünkü ileride olacak olan olaylar Allah'ın sünneti çerçevesinde olacaktır. Kur'an da size Allah'ın sünnetlerini öğretir. Dolayısıyla Kur'an'ı bildiğinizde siz Allah'ın ileride nasıl muamele edeceğini bilmiş olursunuz. Allah'ın adetlerini öğrenmiş olursunuz. Allah'ın toplumlara uyguladığı kanunlarının farkına varırsınız ve o kanunları öğrendiğinizde Allah'ın nasıl muamele edeceğini de öğrenmiş olursunuz ve böylece ona göre davranırsınız. Yani bu kitap size Allah'ın sünnetlerini de öğretmektedir. Allah'ın sünnetlerini öğrendiğinizde ona göre davranma imkanınız olacaktır. Dolayısıyla o yönden de bir ışıktır, bir fenerdir. Geleceği adeta görüyormuş gibi, her ne kadar insan gaybı bilmiyorsa da, gaybı bilmenin faydası ne ki? Ona göre davranmak değil mi? Ona göre davranmak için insan gaybı bilmek ister. Keşke geleceği bilseydim de ona göre davransaydım. O halde Allah Azze ve Celle bize gaybı bildirmiyorsa da nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor. Mesele yok. Geleceği bilmeye hacet yok. Çünkü Allah zaten kitabıyla kendisinin kanunlarını öğretmektedir. Nasıl davrandığını bize öğretmektedir. Kendi adetlerini bize öğretmektedir. Biz onları bildiğimizde sanki geleceği biliyormuş gibi doğru davranabiliriz. Kitap bu yönüyle de bir fenerdir. Diğer taraftan insan felsefenin karanlıkları içerisinde boğulup gidebilir. Hangi meselede doğru nedir, hangi meselede yanlış nedir, bunları bilemeyebilir. Herkes kendi aklıyla bir şeyler söylüyor ama insanlar ittifak edemiyor. Dünyada medeniyetler çatışması hep var oldu. Herkesin de aklı vardı. Her milletin filozofları vardı, entelektüelleri vardı. Alimleri vardı ama yine de ittifak edemediler. Demek ki akıl yeterli gelmemektedir. İttifakı sağlayamamaktadır. Ne akıl ne de tarih bilimi. Geçmiş milletlerin başına gelenler, geçmiş milletlerin başına gelenlerden çıkarılabilecek olan tecrübeler insanlara yol göstermeye yetmemektedir. Fener olmaya, projektör olmaya yetmemektedir. Bugüne kadar insanların geçmişe dair bilgileri hep vardı. Neden ittifak edemediler? Bundan sonrası için şöyle yapalım, şöyle kanunlar koyalım, şöyle davranalım, böyle davranmayalım. Şunları insani değer olarak görelim, şunları görmeyelim. Şunları ahlaki değer olarak görelim, şunları görmeyelim. Meselelerinde neden ittifak edemediler? Neden medeniyetin temelleriyle ilgili hep ihtilaf ettiler? Demek ki ne akıl yetti ne de tarih biliminin onlara kazandırdığı tecrübeler. Her ikisi de yeterli gelmiyor. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle kitap gönderiyor, insanlara fener görevi görecek olan, dıya olacak olan bir kitap gönderiyor ve insanlara ışık tutuyor. Ama insanlar bu fenere rağmen başka yollara gitmeyi tercih ediyorlar. Nefislerine göre yaşamayı tercih ediyorlar. Dünya imtihan dünyası olduğu için doğrular insana zor gelebilir. Nefse ağır gelebilir ama doğrusu odur. Talebenin ders çalışması kendisine zor gelebilir ama doğrusu çalışması değil midir? Aynen öyle. Tembellik insanın hoşuna gider. Yanlış şeyler nefse hoş gelebilir ama yine yanlıştır. İnsanlar hep bundan dolayı yanlışı yaptılar. İşte o yüzden Allah müdahale etti, insanlara kutsal bir mesaj göndererek. Çünkü akıl her ne kadar ya da bilim her ne kadar şu yanlış dese de insanları zapt edememektedir. Çünkü nefis vardır, şeytan vardır. Çevresindeki insanlar onu yanlış yola sevk etmektedir. Ondan dolayı insanlar doğru istikamette gidememektedirler. Ancak bir kutsal lazımdır. Kutsal bir mesaj onlara bazı şeyleri yasaklayacak ki ancak o zaman insan kendisini onlardan muhafaza edebilsin. Kutsal olmayanlar sadece akıllarıyla doğrulara uyamazlar. Kutsalı olmayanlar sadece akıllarıyla yanlışlardan uzak duramazlar. Onun için insanın mutlaka kutsala ihtiyacı var. Ve Allah'ın kitap göndermesi, peygamber göndermesinin bir sebebi de budur. Yer çekimi güçlüdür. Bu yer çekimine karşı koyabilecek bir motor lazım. Bizi yer çekiminin tesirinden kurtaracak, nefsimizin, şeytanın, insanların tesirinden bizi kurtaracak, yükselmemizi sağlayacak olan kutsal bir güce ihtiyacımız var. Bunlara karşı koymak kolay değil. Bunlara bile karşı koymamızı mümkün kılacak güçlü bir motor lazım. Ancak onunla yükselebiliriz. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle sürekli olarak yeryüzüne müdahale etti. Siz ey Mekkeliler, Musa'ya Tevrat'ın verildiğini ehli kitaptan duymuşsunuzdur. Size verilen şu kitap da ondan daha geride kalır değil. O kitap bir kavim için indirildi ve kıyamete kadar indirilmedi. Kendinden sonra gelecek olan peygamberin dönemine kadar ya da kitaba kadar indirildi. Halbuki size indirilmiş olan şu kitap, şu Kur'an o yönüyle ondan da üstündür, kıyamete kadar gönderilmiştir. Size gönderilen peygamber bir kavmin peygamberi değil, tüm insanlığa gönderilmiştir. Kıyamete kadar gönderilmiştir. O halde nasıl olur da ona karşı gelir ve onu inkar edersiniz? Onu inkar edebilmeniz için elinizde delil var mıdır? Hangi delillere dayanarak şu mübarek kitabı inkar ediyorsunuz? Şu kitabın benzeri bir kitap getiremediğiniz gibi bir tane suresinin benzerini dahi getiremezken nasıl olur da bu kitabın Hazreti Peygamber'e ait olduğunu, insan sözü olduğunu iddia edebilirsiniz? Madem ki insan sözüdür, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin de mesele bitsin. Madem getiremiyorsunuz, o halde neden insan sözüdür deyip ısrar ediyorsunuz? Kendileri de kabul ediyorlardı. Velid bin Mughire gibiler bu kitaba karşı konulamıyor. Onda öyle bir tatlılık var ki onun gibisini görmedim diyordu. Onda öyle bir özellik var ki hep üstün geliyor. Kimse ona üstün gelemiyor. Çok az kelimelerle çok manalar ifade ediyor. Çok kuvvetli deliller öne sürüyor. Onun öne sürmüş olduğu delillere karşı koyamıyoruz diyordu. Madem ki öyle, o halde teslimiyet gösterin. Yine de teslimiyet göstermiyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle işte onları bu yönüyle kınamaktadır. Siz bu kitabın, şu mübarek zikrin size hatırlatmak için gönderilmiş olan, hem Furkan olan, hakla batılı ayıran, her meselede size ölçü kazandıran, meselelere nasıl bakmanız gerektiğini öğreten, size bakış kazandıran, sadece bilgi vermeyen, size sadece fikir vermeyen, size aynı zamanda hadiselere ve fikirlere nasıl bakmanız gerektiğini öğreten, sizi yükselten, sizi dünya devleti yapacak olan bir aşiretsiniz ama iman edenleri bu kitap yarınlarda dünya devleti haline getirecek. Size böyle şeref kazandıracak olan şu mübarek kitabı nasıl inkar edersiniz? İnkarınız için bir deliliniz var mıdır? Bu kitap yeri geliyor, gaybden haberler veriyor. Haydi siz de versenize. Doğru çıkacak olan haberler. Bu kitap yeri geliyor, denizin altında dalgalar olduğunu söylüyor. Bilimsel bazı gerçeklere temas ediyor. Güneşin gittiğini haber veriyor. Bu kitap yeri geliyor, dünyanın döndüğüne işaret ediyor. Bu kitap dağların kazık gibi çakıldığını söylüyor. Bu kitapta bilimsel buna benzer onlarca mesele var. Bu kitap gelecekten haber veriyor, bilimsel gerçeklere haber veriyor ve bu kitap insanı değiştiriyor. Kızını diri diri toprağa gömecek kadar vahşileşmiş olanları
Oradan alıyor, yükseltiyor, yükseltiyor, Hazreti Ömer yapıyor. Sizin hangi felsefeniz insanı bu kadar değiştirebildi? Hangi ideoloji insanı bu kadar etkileyebildi? İnsanın nefsini hangi fikir bu kadar terbiye edebildi? Cahiliye karanlığından hangi ideoloji insanları bu kadar kurtarabildi? Bugün yeryüzünde çok beğendikleri o demokrasi ve laiklik gibi bir takım ideolojiler dünyayı ne hale getirdiler, hepiniz şahitsiniz. Hem de teknoloji bu kadar gelişmişken, insanları değiştirebilmek için, adam edebilmek için, reşit edebilmek için, yanlışı ve doğruyu onlara gösterebilmek için bunca imkanlar olduğu halde herkesi alıyorlar, 5-6 yaşında, 7 yaşında 15 sene okutuyorlar, 16 sene, 18 sene okutuyorlar. Ellerinde böyle büyük bir imkan meydana getirdikleri nesil ise meydandadır. Asla güzel bir nesil meydana getiremediler. Bu nesil çok daha berbat olabilir. Eğer çok daha berbat değilse gene dinin sayesindedir. Ne devletin, ne devletin eğitiminin, ne de bu devletlerin ideolojilerinin. Eğer dünyada kötülük varsa bu kötülüklerin hepsi bu ideolojilerin ve eğitimlerin yüzünden. Eğer yine de bazı hayırlı şeyler de varsa, herkes yine de kötülük yapmıyorsa, bu da yine peygamberlerin getirdiği kitabın ve dinin sayesinde. Kötülük yapmayanlar yine dindar insanlardır. Eğer dinin tesiri olmasaydı, bugün çok daha fazla hırsızlık olur muydu, olmaz mıydı? Dinin tesiri olmasaydı, bugün çok daha fazla içki tüketimi olur muydu, olmaz mıydı? Şu mektepler bunu engelliyor mu? Bu eğitim sistemi, bu televizyonlar kötülükleri engelliyor mu? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kitabına muhtacız. Bu kitap geçmişte asr-ı cahiliyeyi asr-ı saadete dönüştürdü. Bu kitap geçmişin yamyamlarını aldı, yükseltti. Onlara medeniyet öğretti. Hayvan postu giyen Avrupalıları dahi o dönemde orta çağın karanlıklarına batan o insanları oradan aldı, yükseltti, medenileştirdi. Onlara elbiseyi öğretti. Onlara tuvaleti öğretti. Onlara banyoyu öğretti. Bunları ben söylemiyorum. Avrupalı filozoflar da kabul ediyorlar. Bunları İslam'ın sayesinde öğrendiklerini kabul ediyorlar. Vicdanlı olanları, ahlaklı olanları, hakkı teslim edenleri elbette bir kısmı bunu inkar etmek isteyecektir. Taassup sahipleri, görmek istemeyen, duymak istemeyenler elbette öyle davranacaklar. Ama içlerinden ehli vicdan olanlar bunları kabul ediyorlar. Ey Mekke'nin kafirleri ve ey yeryüzünün kafirleri, siz bu kitabın bir benzerini getirebildiniz mi ki insan sözü olduğunu söylüyorsunuz? Bu kitap bu kadar devrimler başardı yeryüzünde. Var mı bu kitap gibi devrimler başaran? Sizin şu peygamberinize indirilen şu kitap, o da Allah'tan gönderilen bir zikru mübarektir. Benzeri getirilemez. Siz onu mu inkar ediyorsunuz? Allah Azze ve Celle onların bunu inkar edebilmeleri için ellerinde hiçbir delilin olmadığını bize ifade etmiş olmaktadır. Siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Yani elinizde delil var mı? Bunun en kolayı Kur'an'ın bu meydan okumasına cevap vermektir. Kur'an meydan okuyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi vad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız, gerçekten şüphe ediyorsanız, insan sözü olduğunu gerçekten samimi olarak düşünüyorsanız, kolay var. Haydi onun bir tane suresinin benzerini yazın. Hem de وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka kimi çağırırsanız çağırın. Bütün filozoflarınızı, entelektüellerinizi kimi çağırıyorsanız çağırın. Eğer gerçekten samimiyseniz, doğru iseniz, iddianızda sadıksanız, haydi çağırabildiğiniz herkesi çağırın. Bir tane suresinin benzerini getirin. Onun gibi az sözle çok mana ifade etsin. Onun gibi bir musikiye sahip olsun. Onun gibi insanı tanısın. Onun gibi insan üzerinde etkili olsun. Yamyamları medenileştirsin. Haydi onun kadar gayipten haberler versin. Haydi onun gibi bilimsel gerçeklere bilinmeyen, şu anda bilinmeyen bir takım bilimsel gerçeklere haber versin. 100 sene, 500 sene, 1000 sene sonra bulunacak olan bazı gerçekleri şimdiden söylesin. Haydi onun gibi ezberlenmesi kolay olsun. Haydi kelimeler arasında uyum olsun. Haydi yağ gibi akar Kur'an okunurken, haydi onun gibi böyle yağ gibi akan bir sure meydana getirin. Haydi onun fesahatına, belagatına, yüksek edebiyatına ulaşın. Madem inkar ediyorsunuz, bunun kolayı var. Bir tane suresinin benzerini getirirsiniz, olur biter. 1400 yıldır Allah meydan okumaktadır. Bir tane suresinin benzerini getirseydiler, Müslümanlar davalarından şüpheye düşecek ve bu dini terk edecek ve dolayısıyla da İslam'la savaşmalarına gerek kalmayacaktı. Muarazay bil huruf mümkün olmayınca muharebey bir suyufa mecbur kaldılar. Harflerle, kelimelerle Kur'an'a muhalefet edemeyince, karşı koyamayınca, susturamayınca, benzerini getiremeyince, insan sözü olduğunu ispat edemeyince, kılıçlarına sarılıp muharebe etmek zorunda kaldılar. Halbuki Haçlı seferlerine gerek yoktu. Bir tane suresinin benzerini getirseydiler dava çökerdi. Bu kadar insan da ölmezdi. Demek ki Kur'an'ın surelerinden bir suresinin nazirini meydana getirmek savaşmaktan daha zor. Demek ki o kadar zor. Demek ki gayri mümkün. Eğer mümkün olsaydı mutlaka o yola başvururlardı ve canlarını vereceklerine bir sure yazarlardı, olur biterdi. Memleketlerini kaybettiler. Esir duruma düştüler. Öldüler, yaralandılar. Haçlı seferleri yaptılar. Halbuki buna gerek yoktu. Siz şu zikr-i mübareği inkar mı ediyorsunuz? Hem bununla neden savaşıyorsunuz? Size bir kötülük mü yapıyor bu kitap? Bu kitap zarar mı veriyor? Neden savaşıyorsunuz bu kitapla? Sizi yaratandan geldiğine inanmıyorsanız dahi en azından faydasını görüyorsunuz. Kızlarını toprağa gömenleri oradan aldı, yükseltti, Ömerler haline getirdi. En azından bunu görüyorsunuz. Ve kurduğu medeniyetin ne kadar şanlı bir medeniyet olduğunu görüyorsunuz. hangi insanın attığı taş bu kadar uzaklara gidebilir? 1400 sene sonrasına kaynağı vahye dayanmıyor olsa, Allah'a dayanmayan hangi ok bu kadar uzağa gider? 1400 sene sonrasına giden bir ok var mıdır? Kaynağı Allah olmayan beşeri ideolojiler, insan mahsulü fikirler 1000 sene sonrasını etkileyemez. 2000 sene sonrasını etkileyemez. Bir tane örnek göstersinler. Kaynağı kutsal olmayan hiçbir ideoloji asırlar sonrasını etkileyememiştir. Ya 50 sene dayanmıştır ya 100 sene. 1000 sene dayanan bir ideoloji gösterin. Efe entum lehu munkirun. Siz yine de Kur'an'ı inkar mı edeceksiniz? Bakın, Yahudilik sonuç itibariyle Allah'a dayanmaktadır. Tevrat'a dayanıyor. Hristiyanlık sonuçta Hazreti İsa'ya dayanıyor. Peygamberlere dayanmayan hiçbir şey çok uzakları etkileyemez. Alimlerimizin de etkilemesi, Gazalilerin, İmam-ı Azamların 1300 sene sonrasını, 1000 sene, 800 sene ne zaman dünyaya geldiyse, bu alimlerin asırlar sonrasını etkilemesi de yine Kur'an'ın başka bir mucizesidir. Yine onlar da Kur'an'a dayandıkları için asırlar sonrasını etkileyebilmektedirler. Kutsala dayanmaktadırlar. Kendine dayanan uzakları etkileyemez. Dünyayı etkileyemez. Milyarları etkileyemez. Buna rağmen, bunu görmelerine rağmen, bu kitabın milyarları etkilediğini, 1400 sene sonrasını etkilediğini, bugün bile bu kitap için canını verecek milyonların olduğunu, bu kitabın öğretisinin bugün de geçerli olduğunu, bu kitabın bütün memleketlerde medeniyetler meydana getirdiğini görmelerine rağmen, bu kitabın hükümlerinin memleket memleket gezdiğini, bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda uygulandığını ve güzel sonuçlar verdiğini görmelerine rağmen, bu kitap Yemen'de de uygulandı, bu kitap İstanbul'da da uygulandı, bu kitap Mısır'da da uygulandı, bu kitap ta Endonezya'ya kadar da gitti, bu kitap her nerede tatbik edilebildiyse güzel sonuçlar verdi, bunu görmelerine rağmen yine mi inkar ediyorlar? Kendilerinin meydana getirdiği ideolojilerin zarar verdiğini görmelerine rağmen, lanet olasıca ideolojilerinin içki tüketimini arttırdığını, kumarı, faizi, zinayı, hırsızlığı, intiharı, cinayetleri, terörü, bütün pislikleri arttırdığını görmelerine rağmen, insanı insanlıktan çıkardığını, erkeklerden kiminin kadınlaştığını, kadınlardan kiminin erkekleştiğini görmelerine rağmen, sizin şu ideolojiniz insanlığa hayır getirmedi, bunu görmelerine rağmen yine de inkar mı edecekler? Bu kitabın hakim olduğu asırlarda televizyon yoktu. 14 asır evvel, 10 asır evvel, hatta 1 asır evvel Osmanlı'nın son zamanına kadar televizyon yoktu. Televizyon dediğiniz daha 50 senelik mesele değil mi? Bu kitap televizyon olmadığı halde, bu kitabın hakim olduğu asırlarda her yerde okullar yoktu. Bu kitabın hakim olduğu asırlarda bu derece imkanlar yoktu. Gazeteler, dergiler yoktu. Bu kitabın hakim olduğu asırlarda üniversiteler yoktu. Buna rağmen dünyayı bu kadar etkiledi. Bu kitabın hakim olduğu zamanda internet yoktu. Tabii ki bilim yavaş yavaş gelişiyor. Buna rağmen o dönemin imkanlarıyla yeryüzünde bu kadar büyük devrimler meydana getirdi. Nasıl inkar edersiniz? Bu büyük bir nankörlüktür. Dünyanın en büyük nankörlüğü Allah'ın haklarını bilmemek, Allah'a karşı nankörlük yapmak, ondan sonra da Kur'an'ın hakkını inkar etmek, Kur'an'ın meydana getirdiği devrimleri inkar etmek. Bunca büyük değişimleri sağladığı halde, hiçbir imkan olmadığı zamanlarda bile insanların tarlalarda yaşadığı, köylerde yaşadığı zamanlarda bile, okuma yazmayı öğretmenin çok zor olduğu zamanlarda bile, teknoloji bu kadar gelişmemişken bile yine de ne kadar büyük değişiklikleri başardı bu kitap. Her alanda. Yine de inkar edecekler. Bu kitabın hakkını inkar etmek nankörlüğün en büyüklerindendir. Allah Azze ve Celle bundan sonraki kısım Hazreti İbrahim'in kıssasına başlıyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e rüştünü vermiştik. Rüşt sahibi olmak ne demek? Reşit olmak ne demek? Kârını zararını bilmek, olgun olmak, faydalıyı zararlıyı birbirinden ayırabilmek, doğruları görebilmek, önemliyi önemsizi ayırabilmek. Biz diyor Allah, biz verdik İbrahim'e rüştünü, o yüzden reşit oldu. Daha küçükken bile Allah onu rüşt sahibi kıldı. Denilmek isteniliyor ki rüştü veren Allah'tır. Bir insan eğer reşit ise Allah ona rüştünü verdiği için reşit olmuştur. Eğer bir insan olgunsa, bir insan ahlak sahibi ise, bir insan kârını zararını biliyorsa, reşit olduysa, iyiyi kötüyü ayırt edebilecek bir nura ulaştıysa, böyle bir basirete ulaştıysa, bunu veren Allah'tır. Allah Azze ve Celle biz verdik buyuruyor. Her şeyi veren elbette ki O'dur. Birisi yani rüşte ermiş birisi, kendini öyle gören birisi, bunu kendi marifeti olarak görmemeli. Ben işte böyleyim, şöyleyim dememeli. Rabbim bana verdi demeli. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı buyurulduğu gibi. Kendinden bilme. Hiçbir güzelliği kendinden bilme. Ben kârımı zararımı bilirim derken ben deme. Allah bana bunu nasip etti de. Ben görüyorum deme. Allah bana görmeyi nasip ediyor de. Faydalıyı zararlıyı ayırt edebiliyorum ben. Bende bu var deyip kendini övme. Allah'ı öv. Çünkü O verdi. Allah Azze ve Celle yemin ederek andolsun ki biz verdik diyor. Biz ifadesi elbette çokluk ifadesi değildir. Kur'an-ı Kerim'de bazen biz der, bazen ben der Allah Azze ve Celle. Biz ifadesinin geçtiği yerler Allah'ın kendini daha fazla yüceltmek istediği yerlerdir. Buradaki nun eteyne'nin nunu, nunu ta'zimdir. Allah'ın kendini yüceltmesi için kullandığı nundur. Hakikatte Allah elbette ki tektir ve Kur'an-ı Kerim huvallahu ehad demektedir zaten. Allah'tan başka ilahın olmadığı zaten onlarca kez tekrar edilmektedir Kur'an'da. O halde burada biz demesinin bir mahzuru yok. Çünkü herkes anlar ki Allah tektir. Ama Allah Azze ve Celle burada kendini yüceltmek için bunu böyle ifade etmektedir. Mesela bir krala majesteleri denir. Halbuki kral bir tanedir. Oradakiler eki çoğul için değildir. Yüceltmek maksadıyla ilavedir. Aynen öyle. Allah Azze ve Celle biz derken elbette ki çokluğu kastetmemektedir. Kendini yüceltmeyi kastetmektedir. Yemin olsun ki biz İbrahim'e rüştünü verdik. Biz o halde ona güzel bir rüşt vermişiz demektir. Çünkü biz verdik. Sonsuz ilim sahibi ve kudret sahibi olan, yani Allah verdiğine göre İbrahim'deki rüştün derecesini varın siz takdir edin. Yani ona verdi, veren Allah'sa kim bilir hangi düzeyde ne kadar güzel verdi. Allah Azze ve Celle aynı zamanda hem kendini nunu ta'zim ile ta'zim etmemizi istiyor. Nunu ta'zim ile gönderiyor ayeti. Hem de Hazreti İbrahim'e verilen rüştün de kıymetini bilmemizi ve çok güzel bir rüşt olduğunu bilmemizi istiyor. Kur'an'ın da bir özelliği budur. İnsanları rüşte ulaştırır. Allah hem bizzat kendisi rüşte ulaştırmaktadır, hem de gönderdiği kitabıyla insanları rüşte ulaştırır. Cinler ne dediler? Kur'an'ı işittikleri zaman, Peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı işittiklerinde, Semi'ne Kur'anen acebe, acayip bir Kur'an işittik, yehdiler rüşt. Rüşte götürüyor, olgunlaştırıyor. Her şeyin doğrusunu yanlışını gösteriyor. İnsanlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyor. Yehdiler rüşt. Allah da mürşittir. Kitabı da mürşittir. Rüşte götürendir. Neden tarikatlarda şeyhlere mürşit denir? Rüşte götüren, yani insana doğruyu gösteren, insana karını zararını öğreten, faydalıyı zararlıyı gösteren, adam eden, olgunlaştıran kimse manasında. Elbette ki mürşid hakiki Allah'tır ve Allah'ın kitabıdır. Allah hem bu ayetiyle biz İbrahim'e rüştünü verdik. Başkası değil yani. Ve biz verdiysek varın siz hesap edin. Demek ki ona çok kaliteli bir rüşt verdik. Her şeyi veren elbette ki odur, ama Allah kendinin verdiğini söylüyorsa daha özel bir rüşt verdiğini söylüyor demektir. Herkese verdiği kadar değil yani. Ona özel bir rüşt verdiğini ifade ediyor. Mesela her şeyi yaratan Allah değil mi? Fareyi yaratan da Allah. Ama Allah Azze ve Celle fareyi iki elimle yarattığımda demiyor. İnsan için bunu söylüyor. İnsanı iki elimle yarattığımda ona secde edin. Onun özel bir yaratılışla yaratıldığını ifade etmek için. Demek insan özel yaratıldı. Burada da biz İbrahim'e rüştünü verdik. Yani herkese verdiğimizden çok daha ötede verdik. Çok daha kaliteli bir rüşt verdik. Yani herkeste biraz rüşt var tabii ki. Her insanda deli değilse, her insanda birazcık rüşt var. Kiminde biraz daha fazla, kiminde biraz daha fazla, kiminde biraz daha fazla. Peygamberlerde en yüksek düzeyde. Zeka gibi. Herkesin zekası aynı değil. Ses gibi. Herkesin sesinin güzelliği aynı değil. Kolun gücü gibi. Herkesin kolunun gücü aynı değil. Aynen öyle. Boy gibi. Herkesin boyu aynı değil. Allah herkese istediği kadar veriyor. Ve Hazreti İbrahim'e biz verdik buyuruyor. Yani İbrahim'e özel bir kabiliyet verdik. Onunla görüyor. Ne gördü? Hakkı gördü. Daha ufak çocuktu. Çocukluğunda babasına dedi ki, babacığım, seni de kavmini de apaçık bir sapıklıkta görüyorum. Yanlış yolda olduklarını görüyordu Hazreti İbrahim. Daha çocuktu halbuki. Neyle görüyordu? Allah'ın verdiği rüşt sayesinde. Her çocuk babasının yolunun yanlış olduğunu görebilir mi? Hanginizin çocuğu yanlış yaptığınız zaman size yanlış yapıyorsun baba diyebiliyor? Demek ki Hazreti İbrahim'e verilen rüşt özel bir rüşttür. Ve rüşt Allah'ın hediyesidir. İstediği kuluna istediği kadar nasip eder. Cesaret gibi. Efendimiz öyle buyuruyor. Cesaret Allah'ın hediyesidir. İstediği kuluna istediği kadar nasip eder. Rüşt de öyle. Bazı insanlar rüşt hususunda daha kabiliyetli, daha yüksek düzeyde yaratılırlar. Çünkü insanların böylesi mürşitlere ihtiyaç vardır. İhtiyaçları vardır. Allah onlara rüşt verecek, onlar da mürşit olacak ve insanlara yol gösterecek. Böyle insanlara ihtiyaç vardır. O yüzden Allah herkese aynı derecede zeka vermediği gibi aynı derecede rüşt kabiliyeti de vermez. Herkese aynı derecede zeka vermiyor. Kimine daha büyük bir zeka veriyor, daha güçlü bir zeka veriyor. Onların sayesinde insanlar nimetlere kavuşuyorlar. Bilgisayara, lambaya, uçağa, arabaya, o zeki insanlar sayesinde. Aynen öyle. Allah bazı kullarına özel bir rüşt nasip ediyor. Onlar mürşit oluyorlar. Ve yol gösteriyorlar. Hakkı anlayabiliyorlar. Babadan kalma mürşitlerden bahsetmiyorum. Gerçekten reşit ve mürşit olanlardan bahsediyorum. Babasının babasının babasının babasından kalmış bir postun üzerine oturmuş, bedavadan mürşit kesilmiş. Kur'an bilmez, hadis bilmez. Siyaset bilmez, çağını bilmez. Mürşit kesilmiş ama bir şeyden anlamaz olanlardan bahsetmiyorum. Gerçek mürşitlerden bahsediyorum. Reşit olan ve mürşit olan. Kendisi rüşte ulaşmış ve insanları rüşte götüren. Onlardan bahsediyorum. Allah böyle insanlar yaratır. Onlar herkesin göremediğini görürler. Böylece onlarla Allah insanlara yol gösterir. Kitabıyla da gösterir. Peygamberiyle de gösterir. Peygamber olmadığı dönemlerde böyle insanlar yaratır ve bu insanlar başka insanlardan daha fazla reşittirler. Bunlara başka insanlara verilenden daha fazla rüşt kabiliyeti verilir. Bunlar o rüşt kabiliyetiyle görürler. Ve Allah nasıl ki zeki insanlarla kullarına bilgisayarı nasip ediyor, lambayı nasip ediyor, arabayı nasip ediyorsa, bu kuvvetli rüştün verildiği kimselerle de insanları doğru istikamete sevk etmek ister. Onlar insanlara mürşit olsunlar diye. Rüşt nedir? Reşit olmak nedir? Buluğa ermek, buluğa ermektir. Rüşte ermek değildir. Çocuk 13, 14, 15 yaşlarına geldiği zaman kız çocuğu hayız görmeye başlar, oğlan çocuğu ihtilam olmaya başlar. Bu onun buluğa erdiğini gösterir. Ancak bu reşit olmak değildir. Reşit olmak daha sonra, belki 25 yaşında gerçekleşir. O da iyi bir eğitim aldıysa, almadıysa bazen 55 yaşına gelir, hala reşit olmaz, hala olmaz, hala olmaz. Ne önemlidir ne önemsizdir, hala idrak edemez. İran'da şöyle bir olay olmuş zamanında. Rüştü anlatan bir olay. Rüştüne ermemiş toplumları, insanları anlatan bir olay. Domates İran'a ilk geldiği zaman, domatesin ana vatanı sanıyorum başka devletler. O yüzden oralardan gelmiş ilk olarak. Ve İran'da bundan dolayı domatesin adı gavur meyvesi kalmış. İranlılar uzak duruyorlarmış, bu gavurların ülkesinden geliyor. Halbuki yaratan Allah'tır, domatesin gavuru Müslümanı mı olur? Allah'ın yarattığı bütün varlıklar hepsi de Allah'a teslim olmuşlardır, hepsi de Müslümandırlar. Bu manada Allah'a teslim olan manasında hepsi de Müslümandırlar. Ama cehalet bu ya, İranlılar gavur meyvesi diyorlar, uzak duruyorlardı. Bir hacı amcanın bir çocuğu vardı, bir oğlu vardı ve haylaz mahaylaz, ahlaksız mahlaksız, yapmadığı şey yok. İçki, kumar, her şeyi var hayatında. Ve önceler dışarıda yapıyor yapacağını, sonra babası sabır sabır sabır diyor, bir şey demiyor. Çocuk daha da işi azıtıyor ve evinde yapmaya başlıyor artık alemleri. Danslarını, alemlerini evde yapmaya başlıyor. Baba yine sabır sabır sabır diyor. Seslenmiyor. Ve çocuk bir gün eve 1-2 kilo domates alıp getiriyor. Hacı amca dayanamıyor artık. Yeter diyor, buraya kadar. Buna da tahammül edemem artık diyor. İşte reşit olmayan insanın hali. Ne önemli ne önemsiz anlamayan adamın hali. Çocuğu haramlar işlemektedir. Onlara sessiz kalan bu baba, onlara müdahale etmesi gerekirken, orada öfkelenmesi gerekirken, orada engellemesi gerekirken, engellemiyor, sabrı gösterdiğini zannediyor. Sonra çocuk domates alınca, halbuki domatesin günahı nedir? Ya, yaratan Allah değil midir diyeceğine, işte reşit olmayan insanların hali. Reşit olmayan toplumlar da var. Yalnız insanlar mı reşit olmaz? Toplumlar da reşit olmaz. Bir toplum kendi Müslüman atalarının eserlerini muhafaza etmiyorsa o toplum da reşit değildir. Bir toplum dinin en mühim meselesini ihmal ediyorsa, tırnağa önem veriyor, tırnak kesmeye, namazın adaplarına, sünnetlerine, mekruhlarına dikkat ediyor, abdestin adabına varana kadar dikkat eden bir toplum, fakat bir görüyoruz ki şirk içerisinde olabiliyor. Reşit olmamış bir toplumun hali. Rüşte ulaşmamış. Dinin en mühim meselesi her insanın muvahhid olması, şirkten korunması, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaması, sadece Allah'a itaat etmesi, kullara kulluk yapmaması, o diktatörleri reddetmesi, Allah'ın nizamı dışında bütün nizamlar ve ideolojileri reddetmesi, ondan başka ilah tanımaması, dinin en mühim meselesi bu iken, buna önem vermeyen, bu önemli meseleye önem vermeyen, daha detay, daha tafsilat meselelere önem veren, tırnak kesmeye varana kadar soran, Hazreti İbrahim'in oğlunu keserken tuttuğu bıçağın sapının taştan mı, demirden mi, tahtadan mı olduğunu soran, ama o olaydan ne anlamamız gerekiyor diye sormayan toplumlar ve insanlar reşit olmuş olabilirler mi? Mühim olanın mühim olduğunu anlamayan, detaylarla uğraşan, onlara boğulan, önemli kısmı kaçıran kimseler reşit olabilirler mi? Tevhidin farkında olmayan kimseler, dinin en mühim meselesini ihmal eden kimseler reşit sayılırlar mı? Dinin mühim meselesini üzerinde durmaz, sünnetler, adaplar üzerinde daha çok durur. Sünnetler yine yap. Sünnetleri yap da evvela dinin temel meselelerini bir hallet. Onu halletmeden, hocam tırnağı keserken sağdan mı soldan mı başlayacağım, hangi parmaktan başlayacağım diyen adam, Ashab-ı Kehf'in o girdiği o mağaranın nerede olduğunu merak eden adam, sayılarını merak eden adam, Hazreti İbrahim'in mücadelesini, ondan almamız gerekenleri merak etmeyen, onun bize verdiği mesajı merak etmeyen, nerede yaşamıştı, Urfa'da mı, şurada mı, şurada mı? Ateşe atıldığı zaman ne olmuştu? Odunlar balık oldu mu, olmadı mı? Bunlarla uğraşan, ortadaki o koskoca mesajı görmeyen adam reşit olabilir mi? Çocuktan beter. Ortada büyük bir hadise var. Koskoca bir peygamber ateşe atılmaktadır. Allah için ateşe atılmayı göze almıştır. Ve bundan ne anlamalıyız diyeceğine, bu bize nasıl bir mesaj veriyor diyeceğine, bunu soracağına, odunları, balıkları uyduranlar, kendilerince bir takım şeyler uyduranlar, reşit olabilirler mi? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İbrahim'e rüştünü biz verdik. O neye önem vermesi gerektiğini, neye önem vermemesi gerektiğini bu rüşt sayesinde anlıyordu. Eğer önemli meselelere önem vermiyorsanız, önemsizlere önem veriyorsanız reşit olamamışsınız demektir. İstediğiniz kadar yaşınız ilerlemiş olsun, herkes yaşla reşit olmaz ki. Buluğa ermek yaşla olur. Rüştüne ermek. Allah'ın nasip etmesiyle, kulun da istemesiyle. Kul ister, Allah nasip eder. İşte o zaman nasip olur. Allah Azze ve Celle biz verdik buyuruyor. Daha evvelden biz vermiştik Hazreti İbrahim'e rüştünü. Onunla anlıyordu doğruları. Bakınca görüyordu. Babacığım, yanlış yoldasın. Daha çocuktu. Ayette diyor ki, o ayetin devamında, كَذَٰلِكَ نُرِي اِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Böylece biz İbrahim'e gösteriyorduk göklerin ve yerin harikalarını, Allah'ın hükümranlığını, saltanatını gösteriyorduk. Onunla görüyordu İbrahim ve işte o zaman böyle konuşuyordu. Babacığım, yanlış yoldasın. Rüştüne eriştirmiş olmasaydı Allah, çocukken bunu anlayamazdı. Demek ki bazı kimseler seçilmektedir. Seçkin olmakla seçilmiş olmak farklı şeyler. Siz gayretle, çalışmakla, okumakla seçkin bir insan düzeyine gelebilirsiniz. Toplumda parmakla gösterilen seçkin bir insana dönüşebilirsiniz. Ancak seçilmiş olmak çalışmakla olacak bir şey değil. Elbette seçilmiş olanlar seçkinlerden de daha çok çalışırlar. Ancak Allah seçmedikçe kimse seçilmiş olamaz. Allah'ın seçtikleri seçilmişlerdir. İnna Allah astafa Adama ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah Adem'i seçti. Varlıklar içinden insanı. Adem'in neslinden Nuh'u seçti. Nuh'un neslinden İbrahim ailesini. Yalnız İbrahim'i de değil, ailesini. Karısını Hacer'i ve oğlu İsmail'i, İshak'ı. Bir de İshak'ın neslinden de İmran ailesini seçti. Bunlar birer Mustafa, seçilmiş. Muhammed Mustafa diyoruz ya hani peygamberimize. Haddi zatında Efendimiz Mustafa diye bir adı yoktur. Mustafa ismi müstenbattır. Allah'ın onu seçmesinden dolayı seçilmiş manasında bizim istinbatımızdır bu. Biz bunu elde ediyoruz yani. Biz bunu çıkartıyoruz. Bu çıkarımı biz yapıyoruz. Yani Muhammed Mustafa'dır diyoruz. Yani seçilmiştir. Haddi zatında Mustafa diye bir adı yoktur. Her peygamber bir Mustafa'dır yani. Allah bazı kullarını seçer çünkü seçilmişlere insanların ihtiyacı var. O çok süper zeka insanları olmasa lambayı kim bulacak? Bilgisayarı kim yapacak? Normal zekalı bir insanın bilgisayar yapmasının ihtimali yok. İmkanı yok. Asla normal zekalı bir insan bilgisayarı icat edemez. Bu olağanüstü bir zeka gerektirir. Olağanüstü bir sabır da gerektirir. Binlerce kez deney yapmıştı Edison. Yanlış hatırlamıyorsam 4000 defa kadar. 2000 defa yaptıktan sonra kendisine olmuyor işte demişler. Bırak. Lambanın yandığı yanacağı yok. Demiş ki bir şey kaybetmedim ki. Bu yollarla olmadığını anlamış oldum. Demek ki böyle olmazmış. Bu 2000 yolla lambanın olamayacağını anlamış oldum. Bir şey kaybetmedim, bir şey öğrendim. Bu sabır kaç kişide var? Allah o zekayı ve o sabrı ve o çalışkanlığı vermese, bu seçilmişler seçilmiş olmasa, İnsanoğlu bu nimetlere kavuşabilir mi? İşte aynen öyle. Allah rüşt hususunda da bazı kullarını seçer. Onlara herkese verdiğinden daha fazla rüşt kabiliyeti verir. Ve onlar herkesten daha fazla reşit olurlar. Onların içinden bir kısmı da mürşit olur. Gerçek mürşit. Babadan geçme mürşitlik değil. Bedava mürşitlik değil. Allah Azze ve Celle İbrahim'e diyor verdik. Neden? Ve kunna bihi alimin. Çünkü biz onu bilenlerdendik. Bilenlerdik. İbrahim'deki temiz kalbi yani biliyorduk. İbrahim'in layık olduğunu biliyorduk. Allah şeytanı bildiği gibi İbrahim'i de bilir. Şeytanı da biliyordu ve ona Adem'e secde et dedi. Çünkü biliyordu şeytanın kalbinde kibir var. Onu ondan kurtarmak için tedavi etmek istedi Allah. Biliyordu şeytanda kibir var. O yüzden Adem'e secde et dedi. Hem kibirden kurtul hem de Adem'i ben halifem seçtim. Ona hürmet etmelisin. Çünkü o beni temsil edecek. Benim temsilcime hürmet et. Allah biliyordu şeytanda kibir var. Onu yok etmek istedi ama şeytan tedaviyi kabul etmedi. Burada da deniyor ki İbrahim'i biliyorduk. Bilenlerdik. İbrahim'in tertemiz bir kalbi var. İbrahim'e biz verdik rüştü. Onun seçilmiş olduğunu biliyor çünkü biz seçtik. O yüzden ona verdik. Layık olduğu için. Hiç kimse bir peygamberi layık görmemezlik yapamaz yani. Yani filan peygamber aslında peygamberliğe layık değil diyemeyiz. Çünkü onu seçen Allah'tır. O zaman Allah yanlış yapmış demiş oluruz. Bu caiz olamaz. Allah yanlış yapmaz, yanlış adamı da seçmez. Allah'ın seçtiği hangi seçilmiş davadan dönmüştür? Bir tane seçilmiş gösterin, davadan dönmüş olan. Seçilmişler dönmezler. Dönenler de seçilmiş olamazlar. Seçilmiş bir insan zannetmiş olabilirsiniz. Döndüyse eğer ölmeden evvel seçilmiş olmadığından emin olabilirsiniz. Seçilmiş bir insanın büyük yanlış yapmasına Allah müsaade etmez. Büyük yanlış yapacak olanları da Allah seçmez. Bütün seçilmişler cesurdur. Bütün seçilmişlerin kalbi temizdir. Bütün seçilmişler sabırlıdır. Bütün seçilmişler istikrarlıdır. Sonuna kadar gider. Bütün seçilmişler sözlerine sadıktır. Emanete ihanet etmezler. Bütün seçilmişlerin kalp güçleri diğer insanlardan daha fazladır. Bütün seçilmişlerin rüştü diğer insanlardan daha fazladır. Çünkü onlara özel bir görev verilecektir. O özel görev için özel kabiliyetlerle donatılmalıdırlar. Ve bu adaletin gereğidir. Bir insana ağır bir görev verilecekse ona göre de kabiliyet verilmeli. Bir taksinin taşıyacağı 5 kişidir. Bir de arkasına koyacağınız yük, işte motoru da ona göre yapılır. Ama kamyona atacaksınız 30 ton yük, ona taksi motoru taksanız çeker mi? 30 ton yük çekecek olan kamyona atılan motorla 10 tonluk kamyona, 5 tonluk kamyona atılan motor aynı mıdır? Taşıyacağı yüke göre. Kimi insanlara Allah 100 beygir gücünde motor verir. Kimine 150, kimine 200, kimine 2000. Kimine de belki 20-30 beygir gücünde. Çünkü onun vazifesi az olacaktır. Vazifesine göre, vazifesi kadar, görevi kadar kabiliyet verilir. Taksiden beklenenle kamyondan beklenen aynı şey değil. Ona göre özellikler verilir. Taksiye hız verilir, kamyona güç verilir. Çünkü vazifeleri farklıdır. Seçilmişler de öyle. Birine şu fazla verilirken bir diğerine başka bir kabiliyet fazla verilmiş olabilir. Seçilmişlerin arasında da böyle bir fark var. Seçilmişlerin de hepsinin vazifesi aynı derecede mühim değil. Kabiliyetleri de aynı değil. İşte biz İbrahim'i biliyorduk. O yüzden ona böyle kabiliyetler verdiğimiz için o bu şekilde konuşabiliyordu. Yanlış yolda gittiklerini görüyordu. Çünkü biz ona rüşt vermiştik. İskala li ebihi ve kavmihi, babasına ve kavmine dedi ki, demişti ki, işte bu rüşt sayesinde. Ma hazihi temasil, bu temasil, bu timsaller nedir? Bu heykeller, bu putlar, bakın aslında o putları kastetmektedir ama putlar demiyor, esnem demiyor. Timsaller diyor, heykeller. Yani bunlar heykel. Siz bunları put olarak görüyorsunuz. Haddi zatında bunlar heykeldir demek istiyor. Hazreti İbrahim onların gözünü açmak istiyor. Bunlar put değil. Yani bunlar tanrı değil, bunlar ilah değil. Bu sizin ilahlarınız nedir demiyor mesela. Bu heykeller diyor, nedir? Mehaze-i temasil. Sanki bilmiyormuş gibi. Nedir bunlar? Elleti entum leha akifun. Öyle timsaller, öyle heykeller ki siz onlara akif olmuşsunuz. Onlara sürekli ibadet ediyorsunuz yani. Hiç ibadetten ayrılmıyorsunuz. Akif, itikaf kelimesini bilirsiniz. İtikaf diyoruz ya, Ramazan'ın son 10 günde itikafa giriyoruz. İtikaf böyle aynla yazılır. Türkçe'de tam söylenemiyor ama itikaf diyoruz. Hatta bazıları itikaf diyor, kafla söylüyorlar. Aslı itikaf, ayn ile kef ile, kafla değil. İtikaf nedir? Bir insanın camiye girmesi ve hep ibadetle meşgul olması, ayrılmaması, yerinden kalkmaması, camiden çıkmaması yani. Bir zaruret olmadıkça camiden çıkmaması. İtikaf budur. İşte Hazreti İbrahim diyordu ki siz onlara itikaf yapıyorsunuz yani. Yani sürekli onlara ibadet ediyorsunuz. Gerçekten sürekli mi ibadet ediyorlardı? Yani sanki. Yani hep kalplerinde yeri vardı o heykellerinin, o putlarının kalplerinde yerle... onların kalbinde o heykellerin yeri vardı ve sürekli onlardan yardım talebinde bulunuyorlardı. Sanki bir itikaftaki insanın, camide itikafta olan bir insanın sürekli Allah'a ibadetle meşgul olması gibi, orada uyusanız bile, camide uyusanız bile, itikaftaysanız uyusanız bile bu ibadet sayılmaktadır. Aynen öyle. Hazreti İbrahim de onlara demek istiyordu ki siz her an belki onlara ibadet etmiyor olabilirsiniz ama siz onları tanrılaştırdığınız için sanki sürekli olarak onlara ibadet ediyorsunuz sayılır yani. Yani bir insan, bir varlığı, Allah'ın dışında bir varlığı ilahlaştırırsa, ona daima ibadet etmese bilen daima ibadet ediyor sayılır. Çünkü onu hep ilah olarak görüyor kalbinde. Dolayısıyla hep ona ibadet ediyor, kabul edilir. O yüzden burada akif kelimesi seçilmiştir. Yani mesela onlara ibadet ediyorsunuz diyebilirdi. Sadece. Nedir bu timsaller, ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Diyebilirdi. Hayır, öyle demiyor. Akif olduğunuz. Entum leha akifun. Sizin akif olduğunuz, sürekli kulluk yaptığınız, sürekli yalvardığınız yani. Bu heykeller nedir? قَالُوا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عَابِد۪ينَ Dediler ki, babalarımızı böyle bulduk, bilmiyoruz. Biz babalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk. Babalarımızdan öğrendik, bilmiyoruz. Bu cevap mıdır şimdi? Hiçbir cevap veremeyecek olanların cevabıdır bu. Yanlışa doğru delil bulunamaz. Doğru delil bulamıyorlar. Bir şey diyemiyorlar. Bilmiyoruz diyorlar. Babalarımız böyle, biz de onların izinden gidiyoruz. Babalarınızın izinden gitmeniz hiçbir şekilde sizi kurtarmaz. Ve bir şeyi sizden evvel babalarınızın yapıyor olması onun doğru olduğunu göstermez. Ve ona fazladan bir değer katmaz. Babalarımız da böyle yapıyordu. Yani o halde doğru yol diye bir şey iddia edilemez. Bu insanların tarih boyunca başvurduğu bir sığınmadır. Bütün kavimlerde bunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in kavmi değil sadece böyle konuşan. Daha evvelkiler de daha sonrakiler de. Peygamberimizin kavmi öyle demiyorlar mıydı? Hazreti İbrahim'den 2500 sene sonra gelmiş olan. O kavim de öyle demiyor muydu? Atalarımızın izindeyiz. Demek ki bu tarih boyunca olan bir şey. İnsanlar yanlış yola giriyorlar. Sonra onu ispat edemiyorlar, açıklayamıyorlar. Neden bu yolu seçtiniz diye sorulduğunda, biz atalarımızı böyle bulduk diyorlar. Bu inancından emin olmayanların verebileceği bir cevaptır. Demek ki yanlış yolda gidenler hiçbir zaman yollarının doğruluğundan emin olamıyorlar ve olamayacaklar. Dolayısıyla gidin onlara anlatın. Sarsıntı geçirecekler, göreceksiniz. Çünkü sağlam bir yere dayanmıyorlar. Sağlam bir yere dayanmayanlar, anlattığınız zaman mutlaka etkileneceklerdir. Yanlışın doğru delili olmaz. Doğru bir delil öne süremiyorlar. Biz la ilahe illallah diyoruz. Çok delilimiz var bunu ispat edecek. Evet, Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu ispat edecek çok delilimiz var. Bize birisi sorsa, neden la ilahe illallah? Babalarımızı böyle bulduk dememize gerek yok. Babalarımızdan öğrendik. Bu iman iman değil. Baban dediği için la ilahe illallah diyorsan sen nasıl Müslümansın? Bunu daha evvel müşrikler yapıyorlardı. Babaları dediği için onlar da diyorlardı. Bu iman değil. İman tahkik ile olmalı, araştırmalı, düşünmeli, kafa yormalı, delillerini bulmalı. Evet, la ilahe illallah deriz. Şundan şundan şundan dolayı. Evet, ondan başka ilah yok. Olsaydı bu düzen böyle devam etmezdi. Evet, onun kanunları geçerli olmalı. Çünkü her şey onun. Evet, onun kanunları geçerli olmalı. Başkaları ilahlık taslamamalı. Çünkü her şeyin sahibi o. Evet, onun dediği olmalı. Çünkü insanlar eşit. O zaman kimin dediği olacak? İnsanlarla eşit olmayan birinin dediği olmalı. İşte o Allah'tır. O halde ondan başkası ilahlık taslamamalı. Çünkü tüm insanlar eşit. La ilahe illallah diyorsunuz. Neden diyorsunuz deseler, atalarımız böyleydi, biz de o yüzden diyoruz dememiz gerekmez. Çok delillerimiz var inancımızın doğruluğuna dair. Anamız babamız Müslüman diye Müslüman değiliz. Biz İslam'ın doğruluğunun delillerini biliyoruz. Ama bakın, yanlış yolda giden bir müşrik ne diyor? Diyor ki biz atalarımızı böyle bulduk. Demek ki emin değil. Zaten emin olmadıkları nereden belli? Mesela denizde fırtınaya yakalandıklarında kayıkları, tekneleri alabora olmak üzereyken bütün o timsalleri, heykelleri, putları bırakıyorlar. Sadece Allah'tan yardım istiyorlar. Demek ki aslında onlar da o putların yardım edebileceğine inanmıyorlar. O halde emin değiller. Zaten yanlıştan emin olunulmaz. Tek diyebilecekleri bundan ibarettir. Atalarımızı böyle bulduk. Demek ki peygamberler bunun için gönderiliyor. İnsanlar sürekli sapıyorlar demek ki. Halbuki o atalarından evvel başka ataları, daha önceki atalarına peygamber gönderilmişti. Neden onları esas almıyorlar da yakın atalarını esas alıyorlar? Bugün de öyle değil mi? Atamızın izinden gidiyoruz diyenler. Senin atan Fatih değil mi? Kanuni senin atan değil mi? Yavuz senin neyin? Kürt sen, Selahaddin Eyyubi senin neyin? Senin atan Selahaddin Eyyubi. Senin atan Fatih. Arapsan senin atan Halid bin Velid, Ebu Bekir, Ömer. Ataysa işte ata. Neden yakın atanın izinden gidiyorsun da diğer atalarını terk ediyorsun? Çünkü nefsine hoş geleni tercih ediyorsun. Hangi atanın kurduğu nizam, ideolojisi sana her şeyi helal kılıyorsa, seni serbest bırakıyorsa o atayı tercih ediyorsun. Haramlarına karışmayan atayı tercih ediyorsun. Öbür ata şu haramdır, şu haramdır, şu haramdır diyorsa onu tercih etmiyorsun. Sen aslında ataların arasında istediğini tercih ediyorsun. O yüzden bu mazeret olarak kabul edilemeyecek. Kıyamet gününde atalarımın izinden gittim ya Rabbi, atalarımız bizi saptırdı dediğinde o ataların bunu inkar edecekler, reddedecekler. Hayır ya Rabbi diyecekler. Biz atasıydık, tamam. Peki ya şu bizden evvelki, daha evvelki, o da atasıydı. O atasının atasıydı. Neden onu tercih etmedi? Mekke'nin müşrikleri diyorlardı ki biz Haşim'in soyundanız. Biz Ben Haşim'iz. O halde biz onun izindeyiz. Biz Abdümenaf'ın soyundanız. Biz onun izindeyiz. Biz Kusay bin Kilab'dan geliyoruz. O halde onun izindeyiz. Peki o nereden geliyor? O da Hazreti İbrahim'den geliyordu. Neden Kusay'ı tercih ettin? Abdümenaf'ı tercih ettin? Haşim'i tercih ettin? Neden İbrahim'i, İsmail'i tercih etmedin? Bu yalancılıktır. Atasının izindeymiş. Atanın atasının niye izinden gitmiyorsun? Hazreti İbrahim onlara bunlar nedir dedi, bu heykeller. İnsanlar heykellere taparken nasıl taparlar? Onları yaratıcı olarak görmezler. Asla böyle bir şey yok. Her insan bilir ki bu heykel dün yoktu, ben yaptım. Dolayısıyla beni yaratmış olamaz. Bunu her insan bilir. İnsan akıllı bir varlıktır. Dolayısıyla heykellere bakışları bu olamaz. Heykellere nasıl bakıyorlardı? Bir kısmı heykellerin içinde önemli varlıkların ruhunun olduğuna inanıyordu. O varlıklardan istiyordu aslında, heykelden değil. Ancak bir heykel olmalı ki ruh onun içine girebilsin gibi düşünüyorlardı. Bir kısmı gökteki yıldızlara tapıyordu. Geceleri yıldızı görüyorlardı ama gündüzleyin göremiyorlardı. O yüzden onu temsilen bir heykel yapıyorlardı ve işte bu odur diyorlardı. Ondan isteyebilmek için, gündüzleyin isteklerini ondan isteyebilmek için. Buna benzer bir takım inançlar geliştirmişlerdi kendilerince. Ve diyorlardı ki mâne abuduhum, bizim bunları niye tapıyoruz? Başka bir sebepten dolayı değil. Bir sebepten dolayı, illa tek bir sebep var. لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ, bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye. Yani onlara tapmamızın sebebi onları Tanrı olarak gördüğümüzden değil. Yaratıcı olarak gördüğümüzden değil. Yani yaratıcı olarak görmüyorlardı. Sadece ilahlaştırıyorlardı. Bize yardım edebilir ve biz onlardan yardım isteyebiliriz. Onlara dua ediyorlardı. Dua ibadettir. Dolayısıyla onlara ibadet etmiş oluyorlardı. Bunu yaparken de niyetleri iyidir. Allah'a yaklaşmış olmak için. Demek ki putperestlerin niyeti iyi. Bu iyi niyet onları kurtarır mı? Hayır. Allah'a yaklaşmanın yolu bu değil. Allah'a yaklaşmak istiyorsan Allah'ın peygamberine ve kitabına uymalısın. Allah'a yaklaşmanın yolu bu. Dolayısıyla elbette ki bu yaklaşım yolu kabul edilemez. Ama bunlardan en azından şunu anlamış oluyoruz. Demek ki putperestler aslında 2 tane, 3 tane, 5-10 tane yaratıcıya inandıklarından onları putlaştırmış değiller. Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir mekanda 2 tane yaratıcıya iman edilmemiştir. Daima tek yaratıcıya inanılmıştır. Diğerlerini Allah'ın yardımcıları gibi görmüşlerdir. Yahut da o diğer putları Allah'ın yetki verdiği, kudret verdiği varlıklar olarak gördüler. Kudretli varlıklar olarak onlardan isteyebiliriz diye düşündüler. Çünkü bunlar Allah'ın yetki verdiği, kudret verdiği varlıklardır diye inandılar. Halbuki bunu düşünürken ellerinde bir delil mi vardı? Hayır. Ellerinde hiçbir delil yok. Kim dedi sana bu putun içinde ruh var? O ruh falanın ruhu. Kim dedi? Ruh canlılık verir. Neden o halde canlı değil? Ruh can verir. Candır. Hayat verir. O halde neden bu taş taş olarak duruyor, canlanmıyor? Kim dedi sana bunun içindeki ruh sana yardım edebilir diye? Kim dedi seni işitiyor ve sana yardım edecek diye? Nasıl ki kabirlerden yardım isteyenler, ölmüş şeyhlerden yardım isteyenler, Abdülkadir Geylanilerden yardım isteyenler, kim dedi sana Abdülkadir Geylani Hazretlerinin seni duyacağını? Kim dedi senin için Allah'a yalvaracağını veya sana doğrudan doğruya yardım edeceğini? Kim dedi? Böyle bir delil yok. İnsanlar kendileri geliştiriyorlar böylesi mantıkları. Ve cevap veremeyince biz babalarımızı böyle bulduk dediler. Bunlara ibadet ediyorlardı. وَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عَابِد۪ينَ Onlara ibadet ediyor şekilde bulduk atalarımızı, babalarımızı. Bu sizi kurtaracak mı? Başka cevap veremeyenler. Bugün de mesela deseniz ki Allah mı daha iyi bilir? Peşinden gittikleriniz mi? Ne diyecekler? Bunun cevabı bellidir. Allah mı daha iyi bilir atalarınız mı? Ne diyecekler? قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ ف۪ي دَلَالٍ مُب۪ينٍ Hazreti İbrahim dedi ki siz de sizin babalarınız da apaçık bir sapıklık içerisindesiniz. Açık konuşuyor İbrahim aleyhisselam. Açık ve net konuşuyor. Demek ki İslam davetçileri net olmalılar. Açıkça diyor ki siz ve atalarınız, babalarınız apaçık sapıklık içindesiniz. Apaçık konuşuyor. Fî dalâlin mubîn. O halde İslam davetçileri yanlışa, açıkça yanlış demelidirler. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i Usvetun Hasene olarak isimlendirmektedir. Güzel örnek. Kur'an'da iki peygamber için Usvetun Hasene deniliyor. Biri Efendimiz, biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İşte o Usvetun Hasene olan İbrahim, bize örnek olarak sunulan İbrahim, açık konuşuyor. Gerçekleri saklayan korkaklar, kimi örnek alıyorsunuz? Yanlışa yanlış demeyenler. Örneğiniz kimdir? Korkakları mı örnek aldınız kendinize? Kur'an'a göre örnek Hazreti İbrahim'dir, Hazreti Muhammed'dir. Salavatullahi aleyhi mecmain. O peygamberler örnektirler. Peygamberlerin hepsi de gerçeği açıkça ortaya koymuşlardır. Kur'an mübindir. Açıktır, açıklayıcıdır. Üstünü örtbas etmez, üstü kapalı konuşmaz Kur'an-ı Kerim. Peygamberler de öyledir. Açıktırlar, açıklayıcı konuşurlar. Felsefe de yapmazlar. Gerçeklere sessiz de kalmazlar, yanlışlara sessiz de kalmazlar. Gerçekleri söylemekle yetinmezler. Yanlışlara da yanlış derler. İşte görüyorsunuz. Bugün birisi kalkıp ey millet yanlış yoldasınız dese, sizin şu demokrasiniz ve laikliğiniz yanlıştır. Kullara kulluk yapmayın. Allah hüküm koymamış mı ki? Siz insanlardan hüküm alıyorsunuz. O insanlar da Allah'ı dikkate almıyor. Kur'an'ı dikkate almıyorlar. Kafalarına göre hükümler koyuyorlar. Böyle söyleseniz, bu yanlıştır deseniz, birçok Müslüman bile size itiraz eder. Böyle konuşmayalım azizim. Çok açık konuşuyorsun azizim. Böyle olmaz ki, biraz daha tedbirli olmak lazım. Şöyle olmak lazım, böyle olmak lazım, biraz daha siyaset yapmak lazım. Alttan almak lazım. Derler mi demezler mi? Siz kimi örnek alacaksınız? Peygamberleri mi, bu korkakları mı? Bunun kararını vereceksiniz. İşte peygamberler açık konuşuyorlar. açık diyor ki lakad kuntum entum ve ebaukum, muhakkak ve muhakkak andolsun ki siz de babalarınızda fidalalim mubin, apaçık sapıklık içindesiniz. Neden böyle konuşuyor? Efendim böyle konuşmak kültürlü insanlara yakışır mı? Böyle konuşmak hocalara yakışır mı? Böyle konuşmak peygamberlere hele hiç yakışmaz. O senin inandığın peygamber. İşte Kur'an'daki peygamber böyle konuşur. Peygamber kıssalarını bilin. Peygamber kıssalarını okuyun. Peygamber kıssalarını okumazsanız sizi aldatırlar. Şöyle konuşulmamalı, böyle konuşulmamalı. Şöyle konuşursan hakaret olur. Şöyle konuşursan bilmem ne olur. Siyaset yapmak lazım, alttan almak lazım. Şimdi sırası değil, şimdi böyle konuşmalıyız. Herkes bir akıl verecek size. Siz eğer meseleyi Kur'an'la biliyorsanız sarsılmazsınız. Etkilenmezsiniz bu laflardan. Hayır dersiniz. Filan peygamber böyle konuştu. Falan peygamber böyle konuştu. Filan peygamber şöyle konuştu. Gerçekleri söyleyince hakaret davası açıyorlar. Hakkımda kaç tane hakaret davası soruşturması açtılar. Bakın eğer hakaretse işte Hazreti İbrahim hakaret ediyor. Siz ve babalarınız apaçık sapıklık içindesiniz. Hakaret mi? Hakaretse Kur'an bunu söylüyor. Hakaretse işte Hazreti İbrahim hakaret ediyor. Kim bunu Hazreti İbrahim'e söyleyebilir? Hakaret saygısızca bir konuşma şekliyse, kastedilen buysa bir peygamberde böyle bir şey olmaz. Ama bakın nasıl konuşuyor. Demek ki bu tarz konuşma hakaret sayılamaz. İnsanların açıkça meseleyi anlayabilmesi buna bağlıdır. Açık konuşmadığınız zaman insanlar meseleyi anlayamıyorlar. Anlamıyorlar. Açık ve açıklayıcı konuşmak lazım. Yoksa anlamazlar. Apaçık yanlış bir yoldasınız. Sapık yani yoldan sapmış bir yoldasınız. Yani yoldan sapmışsınız. Bunun neresi hakaret? Hakaret değil. Aslında hakaret değil. Ama mahkemeler buna hakaret der. Bir namussuza namussuz demek hakaret midir? Zaten namussuz. Teröriste terörist demek hakaret midir? Zaten terörist. Hırsıza hırsız demek hakaret midir? Hakaret diyor mahkeme. Hırsıza hırsız dedin, hakaret ettin. Namussuza namussuz dedin, hakaret ettin. Namussuz ne yapayım? Namussuza bizim törelerimizde namussuz diyorlar. Sizin töreleriniz başkaysa bilmem. Biz böyle biliyoruz. Namussuza namussuz denir. Hırsıza hırsız denir. Alçaklara alçak denir. Sapmış olanlara da sapık denir. Siz bugün bir travestiye sapık deseniz mahkemelik olursunuz. Peki gerçekten de nedir? Erkekken kadın olan gerçekten de nedir? Aman sapık demeyin mahkemelik olursunuz. Ama kalbiniz ne diyor? Hazreti İbrahim açık konuşuyor. Siz de babalarınızda apaçık sapıklık içerisindesiniz. Demek ki İbrahim olmak bu. Peygamberler bizim örneklerimizdir. Hazreti İbrahim'i örnek alıyoruz. Hazreti Muhammed'i örnek alıyoruz. O da çıktı. Yanlış yoldasınız dedi. Ebu Leheb geldi, dedi ki ya Muhammed, Efendimizin amcası Ebu Leheb, babam hakkında ne diyorsun, Abdülmuttalip hakkında? Senin bu dinin ne diyor? Efendimiz doğrudan doğruya, lafı eğip bükmeden, cehennemdedir dedi. O kadar. Çünkü putperestti. Benim babama cehennemlik diyen bir dini kabul etmiyorum dedi. Etmesen etme. Ben dinimi değiştireceğim. Senin baban benim dedem putperestti. Putperest tabii ki kafirdir. Allah Resulü de Hazreti İbrahim'in torunudur. Biz de peygamberimizin ümmetiyiz. Doğruya doğru, eğriye eğri. Sapığa sapık diyeceğiz. Namussuza da namussuz. Adam peygamberlik iddiasında bulunuyor. Sapık dediğiniz zaman suçlu oluyorsunuz. Peygamber değil. Peygamber olmayan peygamberim derse yalancı değil midir? Sapık değil midir? Bir daha peygamber gelecek mi? Gelmeyecek. O halde bu yalancı veya sapık ya da deli değil midir? Neden böyle söyledin diyorlar, mahkeme açıyorlar. Sapık ne yapayım? Hazreti İbrahimler net konuştular. Yanlışlara yanlış dediler. Onların izinden gidenler de öyle olmalılar. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında senin medeniyetini yeniden gerçekleştirebilmek için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.